Bir Arkadaş Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Esra Balcı.
Ben Funda Karadoğan. Bugün size narsistik patinaj konusunu hazırladık.
Evet, narsizm konuşacağız. Manipülasyondan sonra narsizmi konuşmak iyi olur diye düşündük. O yüzden bu konuya karar verdik.
Yine bu haftada aslında sen değil de bir arkadaşlara söz verdik ve belli soru ve görüşler aldık.
O zaman her zamanki gibi narsizmin tanımıyla başlayalım. Narsizmin diğer adı özseverlik. Kişinin kendi bedensel veya zihinsel benliğine karşı duyduğu hayranlık. Aslında kabaca kişinin kendine aşık olması diyebiliriz. Bu ileri boyutlarda olduğu zaman, patolojik boyutta olduğu zaman da buna narsistik kişilik bozukluğu adını veriyoruz. Aslında bu kelimenin kökeni, narsizmin kökeninin çok güzel bir hikayesi var. Kısaca bahsetmek istiyorum. Yunan mitolojisinde bir kahraman Narsisos ve kendine aşık olanları aldırmayıp onları karşılıksız bırakan çok güzel bir peri kızı var. Adı Eko. Eko bir gün Narsisos'u görüyor ve Narsisos çok yakışıklı bir avcı ve ona aşık oluyor ilk görüşte. Ancak Narsisos kızın bu aşkına karşılık veremiyor.
Ah Narsisos.
Niye karşılık vermez? Sonra Eko tabii ki çok acı çekiyor ve bu acıya dayanamıyor. Günden güne zayıflıyor, eriyor ve en sonunda ölüyor. Hatta rivayete göre kemikleri kayalara, sesi de bu kayalardaki Eko adı dediğimiz yankılara dönüşüyor. Olympus Dağı'nda yaşayan tanrılar buna çok sinirleniyorlar ve Narsisos'u cezalandırmaya karar veriyorlar. Narsisos bir gün avlanırken çok susuyor ve nehir kenarına geliyor. Nehir kenarında su içmek için eğildiğinde kendi yansımasını görüyor suda ve kendine aşık oluyor. Adeta büyüleniyor güzelliği karşısında, yakışıklılığı karşısında ve yerinden kalkamıyor. Kendi görüntüsünü hayran hayran izliyor ve kendini o an kimseyi sevmediği kadar sevdiğine karar veriyor. Günden güne eriyor, yemek yiyemiyor, su içemiyor. Sadece ve sadece kendisini izliyor. Ve sonra oracıkta ölüyor. Öldükten sonra da vücudun nergis çiçeklerine dönüşüyor.
Aslında narsistik patinaj dedik ya, biz bu terimi bir sınavdan, aslında girenler de, sınava girenler de biliyordur, oradan yola çıktık ama patinaj yersiz bir çaba olarak geçiyor. Bu Narsisos'un aslında kendi görüntüsüne aşık olduktan sonra olduğu yerde çakılı kalması ve kendi görüntüsüne saplantılı hale gelmesi bu çabayı doğuruyor aslında.
Aslında kendine olan aşkının da onun sonunu getirmesi de bu patinajın bir parçası.
Yani bu özelliklerin sürekli bir döngü haline gelmesi ve buradan çıkamaması bu saplantılı halde. Aslında temelde Freud birinci narsizm ve ikinci narsizm olarak temelde ikiye ayırdı. Birinci narsizmde şöyle diyebiliriz. Aslında bebek dış dünyayla ilişkisini kuramazken tek gerçeğin kendisi olduğunu düşünüyor. Yani birinci içsel bir narsizm var burada. İkinci narsizm ise bebeğin büyüdükçe dış dünyayla ilişkisinin artması ve libidonun, aslında hazın, gerçek nesnelere yöneltilmesi. Fakat bundan ziyade insan ne kadar gerçek nesnelere libidosunu yansıtsa da, bir nesneye nesne bulabilse de buna, temelde herkes içinde aslında bir narsistlik taşıyor. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir hocam hep şunu söyler. Aslında narsizm özelliklerine baktığımızda narsist insanlar genelde ben merkez ve bencil diyeceğiz ama hocam hep şunu söylüyor. Temelde insanlar hep bencil ve bencillik aslında bazen sağlıklı bir şey. Aslında bununla ilgili de bir görüş gelmişti.
Evet, neydi o?
Şöyle bir şeydi. Bence herkes narsist, hatta ben bile, ama biz bunu maskeliyoruz demiş.
Evet, yani aslında her insanın yaşamını sürdürebilmesi için narsizm bir ölçüde gerekli ama bunun fazlasına patolojik gözüyle bakıyoruz biz. Narsizm aslında üçe ayrılıyor. Açık uyum bozucu narsizm, örtük uyum bozucu narsizm ve sağlıklı narsizm diye. Yani sağlıklı narsizm de var her insanın içinde barındırdığı. Çünkü insan temelde kendini sevmeden zaten yaşayamaz.
Evet. Yani hayatta kalmak için, belli sınırları korumak için, ilişkilerde ya da belli olaylarda insanın kendine özseverliği de olması gerekiyor. Fakat bu açık narsizm, kapalı narsizm deyineceğiz ama hani tam olarak hani neye tekabül ediyor Esra?
Açık narsizm aslında bizim toplumda en yaygın olarak gördüğümüz ve en zorlayıcı olan kendini çok beğenen, çok seven, bencil özelliklerini çok açık biçimde gösteren insanlar. Hani gördüğümüz zaman tamam ya bu narsist dediğimiz insanlar aslında egoları çok yüksek olan.
Bazen bana derler ki işte seni dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Ya ben kendi sesimi dinlediğim zaman tüylerim diken diken oluyor yani.
Örtük narsistler daha gizli, daha maskeleri olan bunların ayrıntılarına
daha pasif narsist.
Daha pasif agresif olanlar aslında evet. Şimdi bizim narsistik kişilik bozukluğu olarak bir insanı tanımlamamız için elimizde DSM-5 adında bir tanı kitabımız var. Oradaki tanı özelliklerini sıralayacağım ben ama burada bir uyarı yapmak istiyoruz. Bizim burada amacımız kimseyi tanılamak, kimseyi etiketlemek ya da damgalamak değil. Ya da sizin hayatınızdaki insanları, aa bu narsistmiş ya, işte bak bunun özellikleri buna uyuyor diyebilmeniz değil. Eğer kendinizde rahatsız olduğunuz bir şey varsa ya da çevrenizde farkındalığınızı artırmak, rahatsızlık duyduğunuz bir şey varsa bunu çözmeniz için bir uzmana görünebilmenize yardımcı olmak tamamen amacımız bu aslında. Farkındalık
evet, artırmak. Aslında biz buradaki bilgileri birazcık daha yorumlamak ve gündelik hayata yordamak istiyoruz. Biraz da bu yüzden. Yoksa kimseye etiketlemek ya da kimseye tanı koymak gibi bir derdimiz kesinlikle yok.
Narsist insanlar çok büyüklenmeci tavırlar içinde olurlar. Çok bencil ve kibirlidirler aslında. Sınırsız güç, başarı, zeka, güzellik düşünceleriyle uğraşları vardır. Özel ve eşsiz biri olduklarına ve ancak özel ve eşsiz kişiler tarafından anlaşılabileceklerine inanırlar.
Ben tekim.
Nerede teksiniz efendim?
Ben tekim.
Hangi konuda?
Ben tekim.
Aracınızı yapmadığınız zaman...
Ben tekim.
Çok beğenilme istekleri vardır. Her şeyi hak ettikleri duygusuna sahiptirler. Kayırılmak isterler. Her istediklerinin yapılmasını isterler. Kendi çıkarları için başkalarını kullanırlar. Ve bundan suçluluk duymazlar çünkü empati yetileri sınırlıdır. Empati yapamazlar. Sıklıkla başkalarını kıskanırlar ve başkalarının da kendilerini kıskandığını düşünürler. Başkalarına saygısız davranırlar ve kendini beğenmiş davranış ve tutumlar içindedirler. Bu maddelerden 5 ya da daha fazlası sizde varsa narsistik kişilik bozukluğuna yatkın olduğunuzu ya da çevrenizde varsa yatkın olduğunuzu düşünebilirsiniz.
Aslında bunlardan ziyade tanı kriterlerinden ziyade bir de günlük hayatta narsizmi nasıl tanımlarız diye bir soru gelmiş. Biraz da günlük hayatta narsistleri nasıl görüyoruz buna değinmek istiyoruz. Temelde aslında narsist insanlar genellikle çok güzel, çok yakışıklı, öz bakımı yüksek, dış görünüşü gayet iyi, karizmatik insanlar oluyorlar, daha mükemmeliyetçi oluyorlar, başarılı kişiler oluyorlar, genellikle lider vasıflı kişiler, daha narsistik özellikler taşıyorlar. Empati yeteneklerine düşük, daha benciller, ben merkezciler, kibirliler, kolayca yalan söyleyebiliyorlar, istekleri, çıkarları, ihtiyaçları için her şey konulabiliyorlar. Bu yolda her şey mübah. Ve karşı tarafı bazen suçlayabiliyorlar.
Hayatta her şeyin en iyisini kendilerinin hak ettiğini düşünüyorlar. Genelde kendi seviyesinin üstündeki insanlara saygı duyuyorlar. Bu insanlarla birlikte olmak istiyorlar. Aslında bu da biraz aşağılık kompleksini getiriyor onlarda. Yani bir insan takıntılı biçimde sürekli belli bir statünün üzerindeki insanlara hayranlık duyuyorsa, onlarla beraber olmak istiyorsa, kendine romantik partner olarak onları seçmek istiyorsa, atıyorum mesela Instagram'da sürekli belli bir tarzdaki, belli bir meslek grubundaki, belli statünün üstündeki insanları ekliyorsa ya da belli güzellikteki, yakışıklıktaki insanları ekliyorsa yani burada bir şeyler olabileceğinden söz edebiliriz. Çünkü aslında benim yanımda böyle bir insan var ve ben böyle bir insan değilim. Ben ancak o yanımda olursa onunla beraber yükselebilirim.
Ya şöyle bir örnek geldi aklıma. Bir arkadaşımın arkadaşında görmüştüm, hani duymuştum. İşte bu kişi kendine şu tarz partnerler seçiyor. Yani şu özellikler istiyor. Bana gelen doktor gelsin, avukat gelsin, psikolog gelsin. Bu kişilerle ben kendimi daha iyi hissederim. Bana hitap eder. Belli bir meslek grubu. Bunların dışına asla çıkmak istemiyor. Bir yandan da çok yüksek mertebelerde olsun ama çalışmasın. Ben onu kontrol edeyim. Yani gelmeden olsun, cam kenarı olsun. Böyle bir şey istiyor. Dedim ya hani bu insanlar aslında kendilerini daha değersiz hissediyorlar işte içten içe. Aslında an beyan bu değersizliklerini kapatmaya çalışıyorlar. Bunu maskelemeye çalışıyorlar. Geçmişte niç savaşını sürdürüyorlar ya da benlikleriyle sürekli bir savaş halindeler. Ve genellikle bu kişiler ilişkilerinde sürekli kontrol mekanizmasını kullanıyorlar. Terk edilmiyorlar, genellikle terk ediyorlar. Sevdikleri ya da işte partner olarak seçtikleri kişi işte hediyeleri boğuyorlar, destanlar yazıyorlar, şiirler düzüyorlar. En yüksekleri göklere çıkarıyorlar, bir anda paraşütsüz aşağı bırakıyorlar. Ve doyumsuz insanlar. Şöyle kalpleri aslında bir dipsiz kuyu gibi. Asla doyamıyorlar ya da o doyumu alamadıklarında anında daha iyisini arıyorlar. Daha yükseğini arıyorlar. Doktorla başlıyorlar da doktordan ziyade daha üstünü bulduğunda belli bir meslek grubuna ona yöneliyorlar.
Aslında kaçıngan bağlanmada konuşmuştuk ya, hep daha iyisini isteme, daha iyisini olabileceğine inanma. Kaçıngan bağlanma stili bunu mevcut ilişkisinden kaçmak için kendine bir bahane olarak seçiyor. Narsizmde ise gerçekten kendisinin mükemmel olduğuna inandığı için ya ben bundan daha da iyisine, daha da iyisine, daha da iyisine. Burada benim hep aklıma şey geliyor. Hani gül bahçesindeki son güle kalan insanın hikayesi var ya. Bütün güzel güller içinde daha iyisi vardır, vardır, vardır diye. En son son bozulur şey. Ne denir ona?
Kötü gül.
Kötü. Bakımsız.
Şimdi şey yapacağım. Ben ne deniyor şeye? Sunny side up'a. Bunun Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Kırılmış yumurta.
Sahanda yumurta mı demek istiyorsun?
Sahanda yumurta mı bunun adı? Doğru.
Son çürümüş güle kalmak. Hep bu hikaye geliyor aklıma. Çünkü bunun bir sonu yok. Ve zaten sen de mükemmel değilsin.
Evet.
Aslında biz hep burada açık narsizmden söz ettik ama gizli narsistleri de biraz konuşalım. Gizli narsistler aslında eleştiriye karşı çok duyarlılar. Biri onları eleştirdiğinde aylarca küsebilirler, konuşmazlar ve sen anlamazsın nedenini. Açıkça da söylemezler, ifade etmezler bunu. Sende bir derdi varsa bunu asla direkt halletmezler. Hep dolaylı yollarla, hep seni kötü hissettirmeye çalışırlar. Seni suçlarlar, seni
yüzünden... Açığını ararlar belki.
Evet, senin yüzünden oldu. İkna güçleri çok yüksektir. Çünkü dışarıya karşı çok mükemmel gözükürler. Mükemmel bir eştir, mükemmel bir sevgilidir, mükemmel bir arkadaştır, mükemmel bir anne babadır. Ama asıl iç yüzünü sen biliyorsundur. Sana karşı yaptığı manipülasyonlardan sen haberdarsındır. Ama bu insanlardan kopmak zor olur. Çünkü çevrene karşı o kadar güzel bir imaj çizmişlerdir ki sen hep kendini sorgularsın. Acaba gerçekten çok iyi de ben mi görmüyorum?
Çünkü kendini suçlarken buluyorsun. Aslında bir önceki podcast'ta manipülede bunu konuştuk. Zaten bu özelliklerden bahsettik ama seni o kadar bağımlı hale getirir ki mesela sen haklısındır. Atıyorum bir aldatma örneği konuşalım şimdi. Çiftlerden biri işte narsist taraf aldatmıştır. Sen onun işte mesajını yakalarsın. İşte ben buldum bak işte kimle mesajlaşıyorsun. Sen şu kadına mesaj attın. Atıyorum adama mesaj attın. Karşı taraf diyor ki sen benim telefonumu mu karıştırıyorsun?
Sen beni mi didikliyorsun ya? Sen bunu nasıl yaparsın? Ya direkt aslında suçlamayı karşı tarafa yönlendirme ve
ortamı terk etme.
Aldatma gibi yani büyük ve köklü bir mevzuyu bile görmezden gelmesine sebep olma karşısındaki.
Ve karşıdaki kişi diyor ki işte ben güvenmedim, ben suçluyum. Sen bana güvenmiyor musun mesajını verdi çünkü. Çok yükseldi bir anda ve karşı taraf kendi suçlarken buluyor.
Evet.
Otomatikman da özür diliyor.
Drama queen olur gizli narsistler. Yani durmadan başına gelen kötü şeylerden bahseder. Sürekli bir şeylerden yakınır.
Feleğin çemberinden geçen kişiler.
Evet. Hep mağdur odur. Çekmediği dertler çile kalmamıştır. Yani bu insanlar bunu yaparak aslında spot ışıklarını hep üstlerine tutmaya çalışırlar. Hep dikkat çekmeye ortamda çalışırlar. Ve sen ona çözüm önerileri sunsan da bir kulağından girer, diğerinden çıkar, asla uygulamazlar.
Çünkü böyle bundan besleniyorlar. Genellikle bu tarz kişiler, bu işte hastalıklar, işte başlarına gelen kötü şeyler falan ilgi aldığı şeydir. Bu şekilde ilgi alıyordur ve bunu kullanıyordur. Otomatikman bir çözüm üretmek istemezler ve senin ürettiğinde de bunu almazlar zaten. Çünkü o sadece şikayet edecek ve gidecek, senin anlamını bekleyecek ve senin ilgi göstermeni bekleyecek. Bu şekilde doyum sağlıyor çünkü.
Her şeyi kendi istedikleri yöne çekmeye çalışırlar aslında. Kendisi için istediği şeyi sanki sen istiyormuşsun gibi lanse edebilirler. Sen bir şeyi eleştirecekken mesela derler ki ya ben aslında bunu senin iyiliğin için yapıyorum, sen bana şu an ne diyorsun? Ya da sen A istiyorsun, o B istiyorsa aslında seni A'nın ne kadar mutlu edeceğine, onun ikiniz için ne kadar iyi olacağına inandırır.
Bir yine arkadaşımdan duymuştum, işte bir çocuk var, bir çok iyi bir üniversiteyi kazanıyor zaten, narsistik özellikle taşıdığı için çok başarılı ve mükemmeliyetçi bir çocuk. Yanında bir arkadaşı var, çok sevdiği de bir arkadaşı aslında, o da işte tekrar mezuna kalıyor, düşünüyor acaba işte nereye tercih etsem falan filan, daha düşük bir puan almış aslında ondan. Onu şu şekilde manipüle ettiğini duydum. Sen aslında bilmem ne okulunu istiyorsun, biliyorum. Sen buna layıksın.
Halbuki
hatta şey mesleğini çekiyor.
Bilmiyor ama o biliyor.
Hani hazırlanan isteyen kişi bilmiyor, karşı taraf biliyor yani. Sen şu mesleği istiyorsun, ben biliyorum. Anan değil, baban değil, hani bir arkadaşın. Ve sana bunu söylüyor.
İşte mükemmel bir empati seviyesi.
Evet ve şeyi hatırlıyorum, kızın o okul için uğraştığını hatırlıyorum ve kazanamadığını hatırlıyorum. Aşırı manipüle olmuş gerçekten ve fazla bir özdeşim var.
Gizli narsistler aynı zamanda gösterişte çok alçak gönüllülerdir, çok mükemmellerdir, çok yardımseverlerdir. Ama bunların sürekli reklamını yaparlar. Bu artık gerçek alçak gönüllülerden buradan ayırabiliriz. Hep anlatırlar, hep ne kadar yardımsever olduklarını, neler yaptıklarını hep gösterme ihtiyacı hissederler, onay ararlar.
Çünkü bu da bencilliklerini besliyor. Aslında bu da bir ihtiyaçlarını karşılayan ve dışarıdan onay aldıkları bir şey. Genellikle bu gizli narsistlerde onay ihtiyacı çok var. Aslında açık narsistlerde de bu böyle. Sürekli onay ihtiyacı var ama gizli narsistlerde şöyle bir şey görüyoruz. Onlar birazcık daha işte hayatın golünü yemiş insanlar ya, işte ay hazırlanmadan çıktım, gerçekten çok kötüyüm bugün, çekinmeyelim, fotoğraf çekinmeyelim, hayır.
Aslında gibi. Bütün hazırlıklarını yaptım.
Full makyaj.
Aynen. Saçını sileyim. Ama onu duymak istiyor, onu duymak evet, için söylüyor yani. Kendi sorunlarını sana yansıtırlar. Aslında seni aşağı çekerek kendi aşağılık duygularıyla baş etmeye çalışırlar. Şimdi bu ünlüler de var ya, hani bir sorumuz da oydu. Ünlülerden örnek evet, verebilir misiniz diye. Tabii ki verebiliriz. En bilinenlerden biri Hitler örneği var, Trump örneği var. Başkan
Şayka var ya Avrupa yakasında sürekli seni paramla döverim be diye bağıran.
Ne baktın yavrum gözlerini belerte belerte?
Maşallah. Kiloyu falan hiç takmıyorsunuz. Hıpır hıpır gidiyor. Oh!
Yargılıyor musun sen beni? Lokmamı mı sayıyorsun? Kızım var ya, ben seni, senin butiğinin olduğu mahalleyi satın alırım be. Seni paramla döverim ben.
Yanlış anladınız beni Şayka Hanım.
Aa! Yemek yerken oyalama beni be! Basit.
Aynı söyle bana, benden daha güzeli var mı bu dünyada? Aslında biz bu hikayelerle büyüdük. Baktığın zaman hani narsist bir karakter var yani. Bir hikaye karakteri var.
Ve aynı aslında dikkat edersen orada da her gün sen çok güzelsin, sen çok güzelsin diyor. Ve bir gün Pamuk Prenses daha güzel dediği zaman Pamuk Prenses'i öldürmeye karar veriyor. Hani aslında narsistik patern çok iyi gösteren bir çizgi film. Peki, bir de şöyle bir sorumuz var. İnsanlar nasıl narsist olur? Aslında bu da her şey gibi, bütün patolojiler gibi çocuklukta başlayan bir şey. Yani
çocukken bir sabah uyanıyorsun da narsist oluyorsun diye tabii ki bir şey
değil,
yok.
Evet. Çocukken ailemizin sen aslansın, sen kaplansın, sen onu da yaparsın. Yani gerçekçi olmayan övgüler.
Ben aslan gibi ortadayım bak. Aslanım be. Vallahi.
aşırı şımartmalar. Bunlar aslında çocuk üzerinde sahte bir özgüven yaratıyor. Evet. Ve çocuk yeterince mükemmel olmadığını, başarılı olmadığını keşfettiği zaman çok büyük bir suçluluk duygusuyla karşı karşıya kalıyor. En ufak bir başarısızlıkta çok depresif duygular yaşıyor.
Bu aslında açık narsistler, yani daha dominant oluyorlar. Bir de şöyle bir örneği var, ya da ailesinde geçmişte çok az ilgi alan, ihtiyaçları karşılanmayan ya da yeteri kadar beklediğini alamayan narsistler de daha pasif ya da gizli narsist oluyorlar. Hı hı. Maskeyle devam ediyorlar.
Aynen. Ya aslında hep diyorlar ya, böyle bir ünlü kız vardı, şimdi isim vermeyelim ama sürekli sosyal medyada... bir oyuncudan bahsediyorum. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyor son zamanlarda. Kendini ne kadar sevdiğini, aynen taş taşın üstünde oturmuyor. Böyle paylaşımlar yapıyor sürekli. Yani arkadaşlarımla konuşuyorduk. İşte sence neden, ne olabilir altında diye sordular. Ve ben dedim ki kendini hiç sevmiyor. Dediler ki yani nasıl böyle bir şey olabilir, kendini sürekli övüyor, kendini nasıl sevdiğinden bahsediyor. Hayır, sevmiyor. Yani aslında narsistlerin temeli, deminden beri anlatmaya çalıştığımız şey bu. Kendini hiç sevmiyor, kendine hiç güvenmiyor, kendini çok yetersiz hissediyor ve aslında içerilerde bir yerde çok kırılgan. Ve bunu örtmek için, bununla başa çıkmak için kendine bir maske oluşturuyor ve o güçlülük, dayanıklılık, özgüven ve kibir maskesinin altına saklanıyor.
Kibir bir canavar gibi bekliyor pusuda, tıpkı bir volkan gibi uykusuda, kalbini kurban veriyor. Sen aşkın talibi, o galibi, olmaya tutkun, yok korkusu da, ki tek bir hayat var, biliyor.
Kırmızı Oda dizisi başladı, bu arada takip ediyorum ben de. Bu bölümde şöyle bir şey vardı, insan sevilmek için doktora gelir mi, sevgi ihtiyacını karşılamak için? Aslında çok doğru, yani bu sevgi ihtiyacını, şefkat ihtiyacını, ihtiyaçlarını, eksik kalan ne varsa onu tamamlamak için ekliyor, maske olarak dışarıya yansıyor. İşte çok güzel olmaya çalışıyor, çok başarılı olmaya çalışıyor, çok yakışıklı olmaya çalışıyor. Kendine yanında onu yükseltecek bir partner arıyor ya da bunu çocukta da devam ettiriyor. Aslında narsist kişiler genellikle çocuklarını çok seviyorlar. Ama genellikle de şöyle bir şey var. Çocuklarında kendilerini yaşatıyorlar. Vaktiyle, zamanında annesinden babasını alamadığı, eksik kalan ne varsa bunu çocuğa yüklüyorlar ve kendi uzuvlarıymış gibi davranıyorlar çocuklara. Kendi gerçeklerini, kendilerini çocuklarında gerçekleştiriyorlar ve bu çocuk da bunu karşılayamadığında, bunu kaldıramadığında yine aynı örüntüyle devam ediyor.
Çocuklarını çok seviyorlar dedik ama acaba bu sevgi ne kadar doğru bir veriş biçimi? Bu sevgiyi ne kadar doğru veriyorlar? Yani eğer çocuğa her zaman başarılı olduğunu, onu seveceğine inandırıyorsan, her zaman mükemmel olduğunu, onu seveceğine inandırıyorsan bu güzel bir seviş, doğru bir seviş biçimi
değildir. Koşulsuz bir sevgi değil, evet.
Yani sonrasında çünkü o çocuk bir narsistin kurbanı olabilir ya da bir narsist olabilir ve sadece sevginin zor yolla alınan bir şey olduğuna inanır. Sevgi için mücadele etmesi gerektiğine inanır. Kendi haliyle olduğu gibi sevilmeyeceğine inanır. Bu yüzden de kendini maskeleme ihtiyacı duyar. Narsistik yaralanma kavramına gelirsek de çok ufak durumlarda kırılma duyguları yaşama. Yani aslında o kadar dayanıksızlar ki eleştiriye, hayal kırıklığına, çok ufak şeylerden kırılabiliyorlar. Özür dilerim demek bile mesela bir narsist için o kadar zor bir şey ki, özür dilerim kelimesi eşittir ben dünyadaki en kötü insanım, en rezil insanım demek. Bu yüzden hiçbir zaman aslında suçlu olduklarına inanmıyorlar. Çünkü, içten içe.
Çünkü kendi oluşturdukları gerçeklere ters. Yani kendi gerçeklerini de yalanlamış oluyorlar otomatikman. Öyle evet. Değil mi? Sarsılmaları çok normal. O yüzden de özür dilemek onlar için dünyanın sonu gibi bir şey.
Evet, bunu şuradan da bağlayabiliriz, şunu da konuşalım bence. Aslında hep soruyorlar ya insanlar, deminden dili konuştuğumuz şey, narsist insanı nasıl tanırız? Aslında bir insanı en iyi kavgada tanırız, değil mi? Kavgada hiçbir zaman suçunu kabul etmiyorsa, hep sen suçluysan, yani bir kavgadan hep bir tarafın haklı çıkması ya da bir tarafın haksız çıkması mümkün değil. Benim bir arkadaşım vardı, 2 yıllık bir ilişkisi vardı. Ve diyordu ki bana, yani nasıl oluyor bilmiyorum, günün sonunda her zaman o haklı oluyor ve ben de ona hak veriyorum. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Olamaz. Bazen sen haklısın, bazen o haklı. Her zaman tek taraf haklı olamaz. Burada yani bir durup düşünmek lazım neden diye. Aynı şekilde karşı taraf senden gerçekten içten şekilde hiçbir zaman özür dilemez. Çünkü neden? O mükemmeldir. O özür dilenecek bir şey yapmamıştır. Çünkü her zaman o haklıdır. Bil ki narsist bir insan senden özür diliyorsa şundandır. Ya dalaşmaya ne gerek var? Ya sorun büyümesin. Maksat işte gönlü olsun. Gerçekten suçlu olduğuna inanmıyordur çünkü.
Yani aslında burada hani arkadaşına şöyle bir örnek görüyorum. Hani demiş ya, ben de inanıyordum falan gibi manipüle oluyor, ama bir yandan da hani narsisti anlamak diye bir şey var ya, belki de narsisti anlamaya çalışıyordu. Yapıyor ama yani kendine gerekçelendiriyordu. Yapıyor ama şu yüzden yapıyor. Ben de bu yüzden tolere edebiliyorum gibi bakıyordu. Ama bu ilişki nereye kadar sürebiliyor? Nereye kadar sağlıklı? Nereye kadar narsizmi sen besliyorsun? Buna da bakmak lazım.
Evet. Olayın şiddetinden bağımsız tepki veriyorlar aslında. Sen onun olumsuz bir yönünden girdiğinde, hoşlanmadığın bir yönünden girdiğinde sana çok büyük bir tepkiyle yaklaşabiliyor, seni suçlayabiliyor, etiketleyebiliyor. Buradan da anlayabiliyoruz aslında karşımızdaki insanın narsistik
paterni. Yani aslında sen A diyorsun, o Z anlıyor, çok büyük tepki veriyor ve seni yaralamak için ve seni bu kaosu çekmek için, bu savaşa çekmek için o kadar yükseliyor ki bel altı vuruyor. Ve sen otomatikman kendini cevap verirken buluyorsun. Bir kavganın içinden buluyorsun. Ve sana kendini çok kötü hissettiriyor. Evet. Yani bu manipüle tekniği falan diye konuştuk ama bu narsistlerin zaten en büyük silahı. Kullandığı en büyük silahlardan birisi.
Aynen öyle. Şey var bir de, sen delirdin mi? İşte karşısında bir kız varsa sen red mi olacaksın yakında? Yani bu normal bir tepki değil verdiğin. Ya da erkekse karşısındaki insan
işte tersinden mi kalktın?
Sen tersinden mi kalktın? Gibi. Yani temelde bu insan aslında iyi mi kötü mü bir türlü anlamazsınız. Tartışmanın içindeyken de, ilişkinin içindeyken de. Çünkü sizi küçük mutluluklar için aslında çok büyük, büyük mutsuzluklara hapseder.
Yani şuna bakmak lazım. Yani bu ilişki içerisinde ya da narsist bireyle ilişkinize baktığınızda kazanımlarınız mı fazla, iyi hisleriniz mi fazla, yoksa kötü hisleriniz mi fazla? Ne kadar sizi bağlamış? Şöyle bir cümle duymuştum aldığım bir eğitimde. Her narsistin aslında bir bağımlısı vardır diye bir cümle duymuştum. Ben de çok doğru. Hani bir yandan da narsizmi besleyen şeyler var. Hani buna bağımlı olan da bir patoloji var. Bağımlı kişilik bozukluğu da var. Hani onu da başka bir zaman konuşuruz ama narsistler genellikle kendilerine çok doğru kurbanlar seçiyorlar. Daha işte mülayim, işte daha vicdan duygusu yüksek kişileri seçebiliyorlar mesela. İşte atıyorum, bu bağımlı kişiler de şöyle anlatıyor. İşte kavanoz kapağı örneği var mesela. Kavanoz kapağımı açar mısın? Ben çünkü sana muhtacım gibi. İşte ya da ne bileyim, bir işte bir programda izlemiştim. İşte eşinizin en çok sevdiğiniz yönüne benim uçak biletlerimi alması. Yani uçak bileti almak gerçekten çok kolay bir şey. Sen narsisti bu şekilde besliyorsun. Sen de ona bağımlı olmuşsun.
Ve aslında bu kişinin, hani dedin ya uçak biletlerimi alması, kavanoz kapağı. Bu kişinin statüsünden, eğitim seviyesinden, kazandığı paradan bağımsız bir şey. Yani bir akademisyen de olabilirsin, doktor da olabilirsin, herhangi bir üst mevkide bir insan da olabilirsin. Ama gelip senin o kavanozun kapağını açması ya da o da hiç sevmediğim bir örnekte de, ya da işte ne bileyim uçak biletini alması, evin faturalarını ödemesi, senin için herhangi bir şey yapması bile aslında seni bağlayıcı bir unsur oluyor ona karşı. şu önemli, kararlarını küçümsemesi. Yani sen bir karar aldığında o kararın hep olumsuz bir yönüne odaklanması. Ya bizi de buraya getirdin ama bak ne oldu. Yani senin kararın oyduk, senin lafını oyduk da bak işte kötü bir deneyim yaşadık. Böylelikle aslında seni karar almaktan soğutma,
mantıksızlaştırma,
kendi güvenini kırma, onun kararlarına güvenebilmeni arttırma.
Peki şey soracağım mesela, aslında başında aklıma gelmişti ama şu an tekrar aklımdayken sorayım. Sosyal medya narsistini sence besliyor mu?
Kesinlikle besliyor.
Ya ben şöyle düşünüyorum, hani şöyle bir şey var ya işte, günümüz çağında çok fazla takipçinin olduğunda belli bir statün olduğuna inanıyor. Mesela bakıyorsun hesaplara, ya şöyle diyorsun, aşırı fazla takipçisi var, o fake hesap diyorsun, işte takipçi satın almış diyorsun, zavallı statüsüne koyuyorsun. Maske gibi düşünüyorum onu. Ya da gerçek takipçiler falan, işte çok iyi fotoğrafları var, çok fazla takipçisi var, aşırı fazla beğenisi var, o çok iyi hesap gibi algılıyorsun. Böyle bir algı var ve şöyle, narsist insanlar genellikle yapılan çalışmalarda atıyorum güncel haberler, işte bilmiyorum, işte farklı farklı konulardan ziyade ya da arkadaşlarının fotoğraflarından ziyade kendilerini daha çok paylaşıyorlar. Daha fotoğraflarını, kendilerine özel fotoğraflarını yayınlıyorlar. Bu tarz çalışmalar var.
Zaten araştırmalara da konu olmuş bir şey bu. Mesela selfie paylaşan insanlar daha narsistik paten gösteren insanlar. Çünkü sürekli kendini görmek isteyen ve kendinin güzel olduğuna inanan.
Aslında hani gerçek hayattan ziyade, yani günümüz çağı aşırı hani internet üzerine, online üzerine devam ettiği için baktığımız zaman da orada maske oluşturmak daha kolay değil mi?
Evet. Yani aslında orada zaten her şey bir maske ve orada bunu çok yapan insanlar, bu sosyal medya alanına çok düşmüş insanlar aslında mutlu değiller. Yani orada bir özgüven rolü oynuyorlar. Orada bir persona geliştiriyorlar ve onu oynuyorlar. Aslında o insana gerçek hayatta baktığında o kadar özgüvensiz, o kadar başkalarının kararlarıyla hareket eden, kendi kimliğini oluşturamamış insanlar ki sosyal medyada kendine bir kimlik oluşturuyor ve orada özgür, orada istediğini yapabilir, orada istediği insanı takip edebilir, orada istediği insanla hayalinde bir fantezi dünyasının içine girebilir. Yani orada istediği kimliğe bölünebilir ve bu gerçek hayatla sosyal medya arasındaki uçurum ne kadar fazla olursa aslında patolojinin büyüklüğü de o kadar fazla.
Yani aslında burada ideal self, gerçek self'ten bahsedebiliriz. Kişinin gerçek benliği, kendi idealize ettiği benliğe ne kadar uzaksa kendine o kadar yabancılaşıyor. Ama bu ideal benliği ile gerçek benliği yakınlaştığında daha sağlıklı bir birey olabiliyor. Baktığımız zaman Instagram hayatları, işte ne bileyim sosyal medya hayatlarında bizim kendi idealize ettiğimiz bir karakter var. Ama arka planda sen evde pijamanı giymişsin. Hani üstündeki pijamayı içine sokmuşsun ve hani beni beğenmiyor musun? Gaffur repliğini birilerine görüyorsun. Hani
böyle köpüklü banyo yapıyorum saatlerce. Ondan dolayı kapıya bakamadım, biliyor musun?
Beni beğenmiyor.
Yani alakası var şıkım bu Gafur. Lütfen ama köpüklü banyodaydım diyorum sana.
Çok daha farklı yansıtıyorsun atıyorum kendi. Bir söz paylaşıyorsun. Orada farklı bir profilin var senin.
Peki bu istersen şöyle toparlayalım. Bu narsistleri tanıdık artık. Umarım tanımışızdır bu podcast'tan sonra. Peki çevremizde böyle bir insan, narsist bir insan varsa ne yapmalıyız? Birincisi kendimizi ezdirmemeliyiz. Yani kendimizden emin olmalıyız. Çünkü karşıdaki insan bunu manipüle etmeye çalışacak.
Evet.
Yani bir örnek var ya, işte demin konuştuk. Aldatıyorsun ve işte buna mı takıldın diyor. Yani sen evet orada ona takılacaksın. Sen abartıyorsun dese de seni başka şeylerle, işte kıskançlıkla, bencillikle, didikçilikle, bilmem nelerle yargılasa da sen
suçlamaya düşmemek lazım.
Kendi yaptığına eminsen, kendinden eminsen buna düşmeyeceksin ve kendini ezdirmeyeceksin.
Yani hayır, ben sağlıklı bir şey söylüyorum. Ben benim söylediğim mantıklı olduğunu düşünüyorum diyeceksin. Otomatikman kendini suçlu hissedip, aa evet ben sana galiba güvenmiyorum, özür dilerime düşmeyeceksin her zaman. Eğer gözünle, kulağınla, beşliğinle fark ettiysen arkasında dur yani.
Eğer böyle bir insanla bu arada evliyse ve sevgiliyse ve seviyorsa, yani o ilişkisini sürdürmek istiyorsa da bu insanlar, yani kendilerini çok seven insanlar ve başkalarının onlardan üstün olmasını istemeyen insanlar, ne yapmalıyız? kendi başarılarından bahsederken biraz daha dikkatli olmalıyız. Eleştirilerimizi dikkatli seçmemiz gerekiyor. Yani uygun olduğunda tabii eleştirebiliriz ama uygun olduğunda olumlu geri bildirim vermekten de kaçınmamamız gerekiyor. Çünkü buna da ihtiyacı var. Aslında böylelikle tüm gösterişlerine karşı eleştiriden, kendilerine ilgili hayal kırıklığı yaşamaktan, yaşanmasından, farklı görüşlerden fark edilmemekten o kadar çok korkuyorlar ki o gerçek benliklerinin sevildiğini bilmeye çok ihtiyaçları var, onaylandığını bilmeye çok ihtiyaçları var. Onu o benliğiyle onayladığımızı da göstermemiz gerekiyor bir yandan.
Yani aslında o maskenin ardındaki gerçek ilkel insanı sevdiğimizi, koşulsuz kabul ettiğimizi göstermemize ihtiyaçları var. Bundan ziyade bir yandan da aslında geçmişte eksik kalan şefkat, sevgi eksikliği, doyuramadığı ne varsa bunları tamamlamaya ihtiyacı olduğu için şu anda baktığımızda aslında bu insanların, aslında hepimizin, bizim gerçeğimiz ne ve biz kendimizi ne kadar kabul ediyoruz, biz kendimizi ne kadar seviyoruz, bunun ne kadar farkındayız, bunu konuşmamız gerek. Bir arkadaşım bana şöyle bir şey söylemişti. Hani hep geçmişe gidiyoruz ya, kendinizi sevmek istediğinizde çocukluk fotoğraflarınıza bakın demişti. Çok doğru. Aslında sen narsistsin, sen kimsin, ne kadarını anlıyorsun? Geçmişe baktığında o çocuğa ne söylersin, onu ne kadar kabul edebilirsiniz? Vaktiyle annenin babanın, toplumun sana dayattıklarını ne kadar aldın, kendi iç sesine ne kadar sağırsın? Kendini şu an duyabiliyor musun ve kendini ne kadar kabul edebiliyorsun? Bence narsistin insanın karşı ilişkilerinden ziyade eğer narsist bir insan bunu dinliyorsa ve bazı şeylerle başa çıkamıyorsa, bu maske buna ağır, ona ağır geliyorsa maskeyi çıkarıp kendi gerçeğine dönmesi ve kendini sevmesine ihtiyacı var.
Aslında bir yandan da bizim onu kabul edebilmemiz için de onu kendi gerçeğiyle görmemiz gerekiyor ya. Bunu yapmak çok zor biliyorum ama yöntemlerden biri olarak söyleyeceğim. Kavga halindeyken onu aslında o hani bağıran, çağıran, sizi suçlayan kişiliğinden sıyırıp da bir çocuk olarak görmek. Yani aslında onun temelinde incinmiş, yaralanmış, çocukluğunda hor görülmüş, aşağılanmış, sevilmemiş bir çocuk var orada. Onu o çocuk haliyle de görebilmek biraz da. Ama burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bunu da bir arkadaşıma öğüt verirken hani bak böyle böyle yapabilirsin derken yaşadım. Dedi ki Esra evet ben senin söylediğin gibi yaptım. İşte onu bir çocuk gibi gördüm. Ona empati yapmaya çalıştım. Ama sonrasında ona empati yapmaya çalıştım. Ve sonrasında onu anladım. Tamam artık bana yaptıklarını kabullenebilirim. Hayır bu değil. Hayır sana yaptıklarını kabullenebilmek değil. Ben anlamaya çalış ve empati yap derken sana yaptıklarını görmezden gel ve kabul et demeye çalışmıyorum. Sana bunları neden yapabileceğini anla ve kendi suçluluk duygularını, öfke duygularını baş etmeni sağlamak için bunu söylüyorum. Onun kendine tedavisi kendiyle ilgili. Evet. Onun sana davranma biçimi seni bağlamaz ve bunu er ya da geç çözmesi gerekiyor. Bunun ayrımını da yapalım.
Evet. Bugün narsizmi, narsistik patinajı konuştuk. Sen değil de bir arkadaşlara seslendik ve gelen görüşlere ve sorulara değinmeye çalıştık. Hepsine birer birer teşekkür ediyoruz. Sen değil de bir arkadaşı, sen de gidip bir arkadaş @gmail.com üzerinden ulaşıp sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz ve sen değil de bir arkadaş Instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.